Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine güzel bir cuma gününde Gökhan'la beraber oyun ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasına Türkiye'den haberlerle başlıyoruz. Eğer o hafta Türkiye'den bir haber varsa en yukarı koyuyorum.
İzleyenlerimizle
evet hemen paylaşalım. Zira sizin de fark ettiğiniz gibi ülkemizde ne yazık ki çok da fazla haber yapabileceğimiz gelişme yaşanmıyor. Türk yazılım sektörüne Ekonomi Bakanlığı'ndan büyük bir destek geldi arkadaşlar. Eğer bir yazılım geliştiriyorsanız ve bunu yurt dışında pazara sunmayı hedefliyorsanız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İşbirliği ile beraber yurt dışındaki tanıtım faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve danışmanlık faaliyetlerinin %75'i karşılanacakmış devlet tarafından. Bu oldukça büyük bir rakam. Sonuçta 2023'te 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Ve bu ihracat hedefinde yazılım sektörü çok önemli lokomotif olarak görülüyor. Bu yüzden de yazılım sektörüne olabildiğince fazla yatırım yapılıyor. Daha öncesindeki videolarımızda da yer verdiğimiz üzere aslında benzer destekler hala da geçerli yazılım sektöründe. Eğer yurt dışına açılacak bir yazılım gerçekleştiriyorsanız bunun da %50'sine yakını masraflarınız yine devlet tarafından karşılanıyordu. Şimdi %75'e çıkartılmış bir orandan bahsediyoruz bu tarafta. Eğer yazılım geliştiriyorsanız bu oyun olabilir, bir uygulama olabilir.
Süper.
Evet, gerçekten de bu destekten yararlanmak için bence başvuru yapın.
Kesinlikle çok güzel bir şey. Yani ben oyun tarafından bakacak olursam böyle bir desteği biz öncesinde hep hayal olarak gördük yani. Şimdi veriyor olmaları, gerçekten de buna önem vermeye başlamış olmaları çok güzel bir gelişme. Önünü
evet,
açacaktır yani.
En azından bir şeylerin farkındalar. Sektörün ne ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Yurt dışında ayakta kalabilmemiz için de reklam faaliyetleri önemli. Artık Play Store olsun, App Store olsun, ister istemez orada üstlerde gözükmen gerekiyor bir şekilde sponsorlu bağlantılarla.
Şey,
ki damlat olasın.
Vardı ya, yani muhtemelen şeyin de farkına varmışlar. Mesela bir adam uygulama geliştiriyor mobilde. 2 gün içerisinde milyarlarca dolar değere
evet,
ulaşıyor
mi?
Tamam mı? Yani bu inanılmaz bir güç aslında. Şey muhabbeti vardı, bir tane tweet vardı. Pokemon Go işte ilk çıktığında işte Nintendo'nun hissesi değerleri falan fırladı ya. İşte 2-3 günde Türk Hava Yolları'nın değerini aşan bir şey kazanmış
oluyor. Şaka gibi değil mi?
Karşılaştırdığınız yani, zaman yani.
Ne yazık ki zaten Türk Telekom'un satış fiyatının şu anki WhatsApp ve Skype gibi tamamen sanal, hiçbir altyapı yatırımı olmayan şirketlerin satış rakamlarıyla karşılaştırdığında bile biz onca altyapıyı nasıl bir fiyata teslim ettik yani kar eden bir şirketi. O
kesinlikle.
Yüzden artık fabrikaların değil gerçekten aklın değerinin çok yüksek olduğu bir devirdeyiz. Fikirler, araçlar hayatımızı kolaylaştıran küçük özelliğe sahip de olsa programlar çok daha yüksek fiyatlar edebiliyorlar. Bir diğer gelişme de dünya son günlerde aslında yazılım sektörü adamlar o kadar açtılar ki biz daha uygulama geliştirme aşamasındayız ama onlar uygulamayı bırakıp artık yapay zeka kısmına yoğunlaşmaya başladılar. Ve yapay zekanın araç kullanması, uçak kullanması, cisimlere bakarak onları tanıması filan öğrenme aşamasının ötesinde artık tıbbi tanılar koyabilmesine kadar geldiler. IBM'in Watson projesinde bildiğiniz gibi IBM çok uzun zamandan beri çalışıyor bu yapay zeka üstüne. Hatta satranç turnuvaları veya diğer oyunlarda benzer akıl yürüttüğün oyunlarda dünya şampiyonlarını yenerek yapay zekası ne kadar gelişmiş olduğunu ispatlamıştı. Şimdi ise lösemi tanısı koyabilecek hale gelmiş Watson. Bilgileri alıyor. Mesela kan tahliliydi benzeri o hani doktorların senden istediği bir ön tetkikler vardır ya. Hı hı. İşte kan verirsin, testler yapılır, bir film çekilirsin falan filan. Watson'a bunları veriyorsun ve senin lösemi olup olmadığın konusunda bir yorum getirebiliyor. Aslında yapay zekayı biz düşünürken tabii ki kısıtlı düşünüyoruz. Hayal gücümüz kadar düşünebiliyoruz. Hani Terminator hani filmlerde gösterildiği kadarıyla bizi öldüren uçaklar, robotlar, savaş araçları. Daha öte şimdi işte biraz daha insancıl hali arabalar vesaire tarzında. Ama ben bir doktor olarak hiç düşünmemiştim mesela yapay zeka.
O zaman şimdi biz buna teknik olarak Dr. Watson diyebiliriz.
Yalnız değişik bir...
Sherlock Holmes'tan direkt böyle.
Öyle bir şey diyebilirsin gerçekten de. Hatta bu işin gideceği yeri söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi birazcık daha hani buradan gazı alınca hayal kurabiliyorsun. Düşünsene. Bilgisayarına bir USB bellek takacaksın. Kanını üstüne damlatacaksın abi.
Sana kan tahlili mi yapacak?
Evet, sana kan tahlili yapıp şu hastalığın var ya da bak şu veriler eksik. Bence git bir de film çektir diyecek. Onu da bir USB kamera bağlayıp bir de filmini oradan çekeceksin.
Ya da tüm insan hayatlarını buna bağladığımız zaman herkese virüs yayacak. Tüm insan olduğunu dünyadan silmek için.
Ya da evet.
Skynet var.
Bunalıma sürükleyeceksin. Kansersin, intihar et tarzın.
Ama şimdi işin şakası bir yana bence bu mükemmel bir gelişme. Çünkü hani Türkiye'den örnek verecek olursak sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve bir hastalığımız bir sorunumuz olduğu zaman bir doktora gidiyorsun. Biri sana farklı bir şey söylüyor, öbürü farklı bir şey söylüyor.
Aslında tüm dünyada böyle ister istemez.
Yani buradakinden konuşacak olursak Yani şimdi oradaki doktorun durumuna da bağlı, yoğunluğuna da bağlı, onun kendi psikolojisine de bağlı veya işin ne kadar ilgileniyor, ilgilenmiyor, ne kadar bilgisi var, onların hepsine bağlı. Ama gerçekten de yani ben çok kez duydum tanıdıklardan vesaire falan. Adam bir hastaneye gidiyor, orada hiçbir şey bulamıyorlar, sorun yok diyorlar. Öbür hastaneye gidiyor, hemen işleme başlamamız lazım, geç kalınmış falan diyorlar. Yani bu tip olaylar çok sık gerçekleşiyor. Bunları evet. Yapay zekaya bağlamış olsak inanılmaz bir gelişme, yani inanılmaz bir şey atlayacağız.
Şimdi doktorların işini de kolaylaştırabilir bu. Sonuç olarak ilk aşamada...
Ya da işsiz bırakabilir.
Yani zaten gelecekte görünen o ki cerrahlar falan bile robotlara bırakacaklar yerlerini. Şu anda cerrah robotlar üstünde çok sıkı çalışmalar var biliyorsun. Yapay zeka belki de belli bir yerden sonra bunlara karar verecek.
O Prometheus filminde vardı ya, böyle devasa bir teknoloji yapmışlar. İçine giriyorsun, her
evet,
şeyi yapıyor.
Aynen, her şeyi yapıyor bitiriyor ama onlarınki daha da güzel. Hiç neşter yok, böyle üstten geçiyor.
Aynen, üstten
böyle
geçiyor. Tüm ameliyatları yapabiliyor.
Aynen, lazer teknolojisiyle mi artık mikrodalgayla mı yapıyor bilmiyorum ama yani gelecekte ilk başta doktorlarla işlenik çalışabilir bu. Çünkü şimdi doktorlarda da gittiysen bilirsin daha aile doktoruna. Senden ilk istediği kan tahlili oluyor. Sonra kan tahlilinden çıkan bir rapora bakıyor. O rapora bakınca sen de anlıyorsun zaten hangi değerin düşük, hangi değerin olması gerektiğinden yüksek diye. Bazen kitap açıyor. Hani neye denk gelebilir ya da bilgisayardan araştırıyor tanıları koyarak. Oradan bir süreç sonunda sana diyor ki şu olabilirsin, bu olabilirsin. Şu şey de yapalım, ekstra hani testi de yapalım. Onun yerine yapay zeka zaten herhalde raporun altına yazacak bu hastalıklar olabilir diye. Oradan okuyup sana direkt söyleyecek herhalde.
Ya mesela buradaki örnekte 20 milyon tane araştırma üzerinden yola çıkarak tanı koyuyor, tamam mı? Evet. Ben 2014'te hatırlıyorum, bir videosunu izlemiştim IBM'in. The Baton Technologies isminde bir ilk defa bir sunum yapmışlar. İşte yapay zekamız bu seviyeye geldi, neler yapabilir diye gösteriyorlardı. Adama soruyorlar işte yapay zekaya. Sizce video oyunları işte çocukları vahşete itiyor mu diye bir soru soruyor. O sırada başlıyor çalışmaya. Hemen real time olarak gösteriyorlar örneği. İşte 3 milyar tane sayfa tarıyor. Onlardan işte 3000 tane makale çıkartıyor. Onları işte düşürüyor. En ilgililerini çıkartıyor falan. Hepsinden sonra artılarını ve eksilerini diziyor sana. Yani senin karar vermeni için yapılabilecek her şeyi o sana sunuyor zaten.
Kolaylaştırabiliyor değil mi
işte,
her şeyi?
Diyor ki işte oyunların çocuklar üzerinde bazı etkileri olduğu görülmüştür. Onlar işte şiddete teşvik edebilir vesaire. İşte diğer taraftan pozitif yanlarını söylüyor. İşte çoğu oyuncuda böyle bir şey görülmüyor. Aslında bu başka psikolojik bir sorunun yan etkisi olabilir falan filan. Artılarının eksini her şeyini tüm araştırmaları tarayarak çıkartıyor. Yani
müthiş
bu,
bir şey işte internetin gücü.
Yani sen bunu geliştirdikten sonra ülkenin yönetimini bile verebilirsin yani.
Buraya yol yapılacak herhalde mi değil mi? Araştırırım ben yani yapalım ya da yapmayalım.
Sen insan olarak çok fazla düşünemiyorsun, tamam evet, mı? Yani doğru. O kadar fazla olasılık var ki. O her şeyi tarayıp mükemmel bir şekilde 10 dakikada çıkarmış mesela bunu. İnanılmaz bir şey.
İnanılmaz
ya.
İnanılmaz, evet, gerçekten öyle. Teknoloji gelişiyor, hayatımızı kolaylaştırıyor. İnşallah bu tip iyi yanlarda kullanıldığını görürüz. Hani savaş robotlarına bu yetki verilip de roket atıp atlama konusunda kararları veriyor hale gelmez. Belki onu karar verebilir hale getirdiklerine dahi daha insancıl kararlar verebilir. Çünkü biz çok biliyoruz ki terörist de ilk başta adlandırılıp çoğu sivilin katledildiğini, yani o roketlerle beraber.
Öyle bir şey olursa zaten direkt Skynet ya.
Evet.
Evet, oyunlarda arkadaşlar ilk haberimiz GTA ile ilgili. Tabii ki de GTA 6 haberi
değil. GTA'sız bir oyun dünyası yok değil mi?
ama bunu yine beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben çok sık belirtirim hep modlamanın ne kadar önemli bir şey, evet, olduğunu vesaire. Ve bu sefer tüm GTA oyunlarını, daha doğrusu GTA 4'ü çıkartırsak, işte Bully, tüm Rockstar oyunları neredeyse, Bully, Manhunt, Vice City, Liberty City, Manhunt 2 ve San Andreas haritalarının tek bir harita üzerinde birleştirdiler arkadaşlar. Ve devasa oynayabileceğiniz bir yeni bir San Andreas modumuz var. Bununla beraber ne yapabilirsiniz? Hepsinin kendi havaalanları var ve hepsinin kendi araçları, kendi hava şartları, kendi insanları var. Yani Vice City'ye gittiğin zaman o klasik Vice City insanlarıyla karşılaşıyorsun. Onların işte araçları vesaire oluyor. Oradan havaalanına gidiyorsun. Bir tane uçak kiralıyorsun, bilet alıyorsun. Başka direkt Vice City, Liberty City'ye geçebiliyorsun.
Ya bu nasıl bir beyin? Ne yapıyorlar?
Veya Vice City'de, normalde Vice City'de veya Liberty City'de uçaklar kullanılmazdı havaalanında. O tamam. Evet. Kendileri falan dönerlerdi. Kullanılabilir uçaklar falan koymuşlar. Kendine iniş yapabilirsin. Oradaki uçakları alabilirsin. İşte yani devasa bir oyun alanı yapmışlar ve kendi,
İnanılmaz.
Sadece bu şehirler değil, Rockstar oyunlarından değil, kendi daha önce yapmış oldukları modlardaki şehirleri de getirmişler. Custom şehirleri de getirmişler.
Ya bu modların şöyle bir değişik yanı var ne yazık ki. Rockstar sürekli oyuna güncelleme getiriyor. Mod yapacaksan, oyunun orijinaline sahip olsan bile crackli bir şekilde yanda durması gerekecek ki bunları kullanabilirsin. Çünkü ben bir keresinde bütün şehri yüksek çözünürlükteki yollar, İşte dağlar, haritalarla falan güncelledim. Bütün araçları replace ettim. Hepsi gerçek hayattaki araçlara dönüştürüldü. Müthiş bir şekilde oynarken bir güncelleme geldi. Yalan. Yani o kadar uğraşın.
Şey vardı ya, geçtiğimiz günlerde bir video bayağı bir viral oldu. Düğün konvoyu yapmışlar.
Evet, o inanılmaz, evet.
Bayağı ama işte modifiye edilmiş halini falan görüyorsun. Evet. Tüm Tofaşlardan vesaire hepsini var. Burada ise San Andreas'taki tüm dükkanlar, tüm şehirlere de yayılmış durumda olacak. İstediğiniz gibi alışveriş yapabileceksiniz ve her yer satın alınabilir olacak. Mesela Vice City'de bazı binaları satın alıyordum. Onların kiralarını topluyordum vesaire sonradan. İşte bu tüm güzel özelliklerin hepsi tek bir oyun içerisinde toplanmış ve devasa bir haritada sunuluyor. Bence harika bir şey.
Ya keşke toplu olarak download'a sunsalar bunu da, bir kere indirip yapsam. Yani bunu bir böyle kurmak zaten olmasa da.
Bu zaten GTA Underground isminde bir mod. Tek seferde indiriyorsun. Şu an geliştirilmeye devam ediyor. Yavaş yavaş yeni özellikler eklenecek falan.
İyi, süper.
Ama harika bir şey. Rockstar genelde desteklemiyor ama senin dediğin gibi.
Desteklemiyor. Olayını. İlk güncellemede de bunların hepsini iptal ediyor abi.
Zaten rock şey modları desteklemiyor. Oyuncular kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ki San Andreas'ta falan multiplayer bile getirmişlerdi yani.
Evet. Efsane. Şu an Grand Theft Auto 4'ün mesela modları çok keyifli. Çünkü artık ona hiçbir şekilde güncelleme gelmediği için firmadan modu yapıyorsun, kullanmaya devam ediyorsun. Evet. Yani onu inanılmaz bir hale getirebiliyorsunuz. Ama tabii şeyi de gördüm mesela, Grand Theft Auto 4'ü en son ben yine modladım baştan sona, grafik modlayarak falan. İnanılmaz bir hale geldi oyun. Ama yani araçlar ne kadar yüksek poligonda olursa olsun Grand Theft Auto 4'te, Grand Theft Auto 5'in hiç modlanmamış araçları dahi daha güzel görünüyorlar. Yani onun oyun motorları arasında devasa fark var.
Evet, poligon sayısı olarak. Lazım. Evet. Hatta geçenlerde Vice City'yi de modlamışlardı GTA 5'e. GTA 5 içerisinde direkt Vice City haritasında gezebiliyordun, o da güzel. Bir diğer haberimiz de arkadaşlar, biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta Gamescom başlayacak ve dünyadaki en büyük oyun etkinliklerden bir tanesi. Yaklaşık 300 bin kişi kadar kişi tarafından ziyaret ediliyor bu fuar. Ve
bunlardan bir tanesi de Gökhan olacak. Bu arada onun da altını çizelim.
Ben ziyaretçi olarak değil ama basın olarak gireceğim gerçi. Ama oradaki tüm olayları size aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bu haberimiz de Sony tarafından geldi. Sony Gamescom'da duyuracağı oyunları açıkladı bizlere arkadaşlar. Bu oyunlara baktığımızda Batman Arkham VR.
Evet, daha fazla video göreceğiz.
Bond VR, işte Here They Lie VR, Hustle Kings VR. Hep genelde ağırlıklı olarak VR üzerine odaklandıklarını
yaklaşıyor
görüyoruz.
Yaklaşıyor kaskın çıkışı.
Hem kaskın çıkışı yaklaşıyor. Bunları aynı zamanda deneyebileceğiz. Yani insanlara işte PlayStation VR'ı orada denettirmek isteyecekler.
Ya genelde basın da olsan, VIP karta da sahip olsan bir tane iki tane maksimum deneyebilirsin. Ondan sonra sıra pek ihtimal vermiyorum. O kadar dolu ve yoğun oluyor ki.
Robinson Crusoe, Gran Turismo Sport. Bunları da deneyebileceğimiz oyunlar arasında arkadaşlar. Bunun dışında Heroes Zero Dawn, Days Gone, işte daha önce E3'te duyurulmuş olan Detroit Become Human.
GT'nin VR'ını denetecekler miymiş?
Ve Mafya'da gösterecek oyunlar arasında, sadece oynatılmayacak.
GT'nin VR'ını gösterecekler miymiş bu arada, sözünü kestim.
Gran Turismo Sports olarak geçiyor.
Anladım. Onun da VR modunu çok merak ediyorum. Hani oyun motorunu hiç değiştirmeden, düşük çözünürlüğe geçirmeden göstereceğiz diyorlar ya. Hı hı. Zaten oyunun dikkat edersen hani VR'sız hali bile böyle işte diyebileceğin grafiklerde. Herhalde VR için yaptılar diye düşünüyorum motoru baştan sona.
Denemek lazım. Eğer karşılaşırsam denerim burada.
Evet, onunla. Mutlaka iyi olur.
Bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten Sony VR'a odaklanıyor şu aralar. Ki Neo olayı da kendi etkinliklerine sakladılar. Daha önce zaten açıklama yapmışlardı. God of War'da mesela hiçbir şekilde bu fuarda görmeyeceğiz. Bunları muhtemelen PlayStation Meeting ismindeki bir etkinlikte duyuracaklar. O da
Neo'yu da gösterecekler. 7 Eylül'de olacak.
Evet, 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek arkadaşlar ve bakalım, daha önce PlayStation 4'te yine PlayStation Meeting'de duyurulmuştu, lanse edilmişti. Muhtemelen PlayStation Neo'yu da orada göreceğiz.
Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. Samsung dev bir satın almaya imza attı. Şimdi Samsung deyince biz cep telefonuyla falan daha çok tanıyoruz firmayı. Yani geri kalanındaki o dev yüzüyle pek bilmiyoruz ama beyaz eşyada falan da dev biliyorsunuz. Beyaz eşyasını kullananlar vardır. Biraz pahalı ürünler ama kaliteli üretiyorlar. Gemi falan üretiyor adamlar. Oralara hiç girmeyeceğim. Amerika'da lüks beyaz eşya üreticilerinden Dacor'u satın almış arkadaşlar. Dacor'un mesela en son Discover Model isimli Wi-Fi üstünden sesli komutlarla Android yüklü bir fırını varmış ve yemek pişirebiliyormuş. Sesli komut verebiliyormuşsun vesaire. 9000 dolara satılıyormuş. Böylesi lüks cihazlar satan bir şey. Yani fırını düşünebiliyor musun? Evet, fırınım var. Yemek pişirdiğim fırın 9000 dolar fiyatı var. Mutfaktaki sadece bir eşya.
Yani 9000 dolar verdikten sonra herhalde tüm yemekleri falan yapmasını beklerim.
Aynen, kendi kendine değil mi? Yani hiç şey yapmadan. Bilmiyorum artık ne yapıyormuş filan da. İşte bunları bu firmayı satın almış ve asıl olay da nesneden internete olayına inanılmaz fazla yatırım yapan şirketin işte bu Dacor'un teknolojilerini yararlanıp kendi cihazlarına da bunu uygulamaya başlaması bekleniyor. Dacor'un hiçbir şekilde yönetimine falan dokunmayacakmış. 50 yıllık köklü bir firmaymış. Ben firmaymış etmiş mutmuş diyorum. Ben daha önce duymadım bu firmayı, açık söyleyeyim. Yani 9000 dolarlık ürün olan firmaları genelde bilmiyorum yani.
Türkiye'de herhalde sayılı insan da vardır.
Herhalde varsa yani. Da yani özel olarak getiriyorlardır falan herhalde. Samsung firma hiçbir şekilde dokunmadan faaliyetine devam etmesini istemiş. Biz sizin teknolojilerden yararlanırız demiş. Onları Kore'de kullanırız. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Yani akıllı buzdolabı falan vardı Samsung'da. Ama bir akıllı buzdolabı dediğinde mesela ne bekliyorsun sen? Ne beklersin o aletten? Akıllı buzdolabı.
Buzdolabından ben bir şey beklemem ya. Yani kendi kendine mutfakta soğusun yeter yani. Ne
ya, bekleyebilirsin hemen ki? Akıllı buzdolabı...
En fazla oturduğun yerden sana kola falan getirmesini istersin.
Ya, uç nokta. Ya benim akıllı buzdolabı falan dediğinde hani ilk aklıma gelen şey... Buzdolabının içindekileri rahat bir şekilde sayım yapabilecek, görebilecek yani anlatabiliyor muyum? Ne kadar kaldı ya da bana gösterebilecek uzaktan bir alet geliyor. Şu anda akıllı buzdolabı dediğinizde bunlardan ziyade üstünde ekranı olan, işte kaç dereceye soğutmuş, sana takvimi gösteren, notları yazabildiğin filan cihazlar var. Yani tabletle aslında bir beyaz eşyanın birleşimi gibiler daha çok. Akıllı fırınlarda ise mesela bir atılım vardı, kamera koymuşlardı, uzaktan şeye bakıyordun. Kek kabardı mı, kabuk kabarmadı mı ya da yemek pişti mi pişmedi mi oradan görebiliyordum mesela. Yavaş yavaş işte o taraftaki teknolojileri de geliştiriyorlar. Sonuçta fırının içindeki dereceleri de düşününce oraya sensörleri falan koymak zor oluyor herhalde yemek oldu mu olmadı mı.
Yani muhtemelen Samsung şeyi falan düşünüyor herhalde. Evin içine daha fazla girmeyi istiyor. Akıllı evet, cihazlarla beraber akıllı ev konseptini.
Ya bir de yapay zeka orada çok işe yarayabilir. Mesela şey diyebilir sana. Sen meyve suyunu tam içmeye çalıştığında ya sen o meyve suyunu 3 gün önce açtın. Dikkat et hani 2 gün sonra ömrü bitiyor ya.
Öyle onların. Şeyler olursa güzel olabilir. Mesela sütler çok çabuk bozulabilir.
Evet onu görüp sen bu sütü açtın zaten filan demesi senin oradaki tamamen algını değiştirir aslında.
Ben mesela bir peynir alıyorum. Bir hafta unutuyorum sana peynir olduğunu.
Ben de şey yani en çok yaşadığım problem benim meyve suyunu açıp bir kere içiyorum. Sonra orada duruyor ama ne zaman açtığımı bilmiyorum tamam mı? Böyle bir ikilem yaşıyorsun.
Sonra alıyorsun, kokluyorsun falan.
Bunu anlamıyorsun herhalde. Wolverine gibi de değilim ki kokusundan kaç günlük olduğunu falan anlayayım ne yazık ki. İşte belki akıllı dendiğinde öyle şeyler yapabilseler. Ya yumurtam bitiyor Mesut falan tarzında git al hani. Değil mi?
Evet evet. O tarz daha şeyler
iyi olabilir. Olabilir yani. Mesela akıllı tavada kalorisini falan söyler yaptığın yemeği. Yeme bunu falan diye.
Daha da gelişmeleri lazım ya. Evet. İkisi de akıllı olacak. Çok iyi bir şekilde anlaşacaklar. Buzdolabı fırına verecek malzemeleri. Fırında yapacak.
Alttan en güzeli öyle aslında. Bekar adamın hayali. Rusya'dan Google'a karşı bir Yandex girişimi oldu. Yandex girişimi derken firmaya 6.75 milyon dolar ceza kesmişler. Nedeni ise kendi yazılımlarını diretmesi. Google'ın standart arama motoru olarak yine Google'ı önermesi telefonlarında Android'de. Onlar diyorlar ki yani bizim üreticilerimize hiçbir şekilde böyle baskı yapmayacaksın. Burada Samsung'a falan böyle bir baskın olmayacak. Yandex daha çok tabii ki burada olacak.
Yani Google kullanma Yandex'le gelsin telefonlarımızın.
Yani aslında biraz değil ama adamların şimdi pazar payına bakıyorsun. Yandex'in %60'dan %57'ye gerilemiş Rusya'da. Google'ın hızlı bir yükselişi var ve tamamen Android telefonlar sayesindeymiş bu yükselişte. Yandex garibi Windows Phone'dan bir anlaşma yaptı ama Windows Phone artık dünyada. Yani kaç kişi de var bilmiyorum. Ülkemizde en azından öyle bir şeyleri vardı.
Rusya çok baskıcı ya zaten kendi şeylerinde. Çok da tutucu yani kendi ürünlerinde.
Ya şimdi ben şeyi savunuyorum bak. İkame edebilecekmiş de bir teknolojim varsa yani Google'ın yani Yandex kullanırken mesela gündelik hayatında çok da geri kalmayabilirsin tamam mı? Baskı yap. Tamam. Ama şimdi yani mesela Vester'in telefonunu iPhone'un yanına koyup da Vester kullanın deme. Yani öyle bir baskı yapma anlatabiliyor muyum? Rekabetçi bir şey ortada varsa koru firmanı gerçekten. Mesela Türkiye'deki çikolata üreticileri korunuyormuş. Bir ara günle konuşmuştuk zamanında hani ithal çikolataları yüksek vergiler getirilmiş ki yurt içindekiler gelişsin diye. Ha ne olacak ha yurt dışından yeme ülkendeki niye yani? Çok bir şey kaybetmezsin. Ama teknoloji işte gerçekten ikaması varsa baskı yapabileceğin bir şey. Şimdi düşünsene onun yerine bambaşka dandirikten hiçbir şey bulamadığın bir arama motorunu önerse adam. Ülkesinde yani isyan eder. İnsanları da şey der ne yapıyorsun acı sen diye.
Tabii en başta insanları isyan eder yani.
Evet.
Rakip olabilecek bir şeyin varsa desteklemesi güzel bir şey.
Evet bunu alkışlarsın ama diğer türlü olduğu zaman yok ek vergi getireyim onu getireyim bunu koruyayım şunu filan dediğin zaman insanlara bir tepki oluşuyor. Bunun olmaması lazım. Şimdi zaten gördüğümüz kadarıyla da yazılım sektörümüz inanılmaz fazla destekleniyor. Teknolojiye de yine yatırımlar devam ediyor. İnşallah gelecekte biz de rekabetçi ürünlerle bu baskı yapabilir ülkeler arasına geçeceğiz yani. Çünkü adam ne dedi? Ben devlet kurumlarında Intel AMD işlemci kullanmayacağım. Amerikan malı yazılım olmayacak dedi. Şakken işlemcisini üretti. Yani şimdi böyle bir gücün varsa resti de çekersin. O masaya yumruğunu koyarsın yani.
Evet kesinlikle. No Man's Sky...
Yalnız bir içlendin sen bu olaya.
No Man's Sky arkadaşlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta çıkışını yaptı. Biz de bir serisine başlamıştık zaten. Şimdi ise inceleme puanlarına baktığımızda ortalamasının 70 olduğunu, kullanıcı puanlarının ise 50 olduğunu görüyoruz. Tabii ki belli başlı entrikalar da var. Bazı hani skandal olabilecek durumlar ortaya da çıktı aynı zamanda oyunun çıkışıyla birlikte. Oyun normalde yapımcısı Sean Murray pek çok kez oyunda multiplayer'ın olacağını söylemişti.
Evet, hatta bedava oynayabileceksiniz, PSN'e gerek yok dedi, PSN Plus'a.
Evet, kesinlikle. Ama canlı yayınlarda yapılmış olan bir testle beraber oyuncular denediler. Aynı gezegene gelmeyi başardılar ama birbirlerini göremediler. Hatta gezegenler o kadar senkron dışıydı ki atmosferleri ve hava durumları bile farklıydı.
Gecenin tamamen yalan yani.
Farklıydı yani olaylar. Sonrasında yapımcıya Twitter'dan işte soruldu. İşte böyle böyle birbirini göremiyor kullanıcılar falan diye. İşte yapımcı da şey dedi. O bu kadar çok kişinin oynadığını gerçekten inanamıyoruz. İşte bilmem ne.
Ya biz hiç düşünmedik aynı gezegene inerler, bulurlar. O kadar milyarlarca var ki. Hani
muhtemelen zaten öyle bir şey düşündüler. Evet. Yani şimdi böyle bir durum var. Yani açıklamamış oldukları bir durum var. Ya multiplayer'i yetiştiremediler. Ya multiplayer'den vazgeçtiler. Basitleştirdiler.
Şimdi teknik. Şöyle özel kutuların üstünde görmüşsündür. Bu hani ön sipariş verip özel hediyeli bir kutu oluyor. Ne diyorlar? Collector's Edition'ın üstünde arkadaşlar. Multiplayer seçeneğinin üstü kapatılmış bir bantla beraber. Öyle evet. Fotoğraflar ortaya çıktı.
7 yaşına düşürmüşler 12 yaştan ve de multiplayer'ın evet. Kaldırmışlar tamamen. Daha önce zaten bunların açıklamaları şeydi. Multiplayer olayı daha doğrusu biraz daha böyle Dark Souls'un basitleştirilmiş versiyonu gibi. Eğer bir gezegene senden önce birisi gittiyse onun
ismini falan
keşfettiği şeyleri, canlı türlerini, gezegenin ismini falan görecektin. Ama onu sonra geliştirdiler işte multiplayer'de birbirinizi göreceksiniz vesaire. İşte şey falan denildiğinde işte biz kendimizi görebilecek miyiz? Hayır, sizi diğer oyuncular görecekler. Nasıl bir tip olduğunuzu falan şeklinde açıklamalar yapmaya başladılar. Her yerde multiplayer olacağını söylediler.
Ya bu hype oluşuyor tamam mı? Bunlar o hype'ın altında ezildiler işte. Yani normal bir çıkış yapsalardı belki bu kadar da eleştirilmeyecekler.
Kesinlikle zaten ben çok önceden söylemiştim. Konsept güzel bir konsept. Ama bu bir bağımsız oyun olarak kalmalıydı. Evet. Sony bunu aldı. Çok fazla yukarıya taşıdı. AAA oyun olarak lanse etti. Marketing yaptı vesaire. $60 çıkardılar oyunun fiyatını.
PSN Plus'ta bedava verilecek oyun bu hale geldi desene.
Yani şimdi $20 falan hak gideri var. Hakkını yemeyelim. Güzel bir oyun. Ama hani $60 çıkması aslında oyunun orada en büyük sıkıntısı oldu. Ya zaten yani beklentiler yükseldi.
Canlı yayınları falan da izliyorum. İnsanlar oynuyorlar. Bir hype var. İzleyenlere karşı bir şov yapmak istiyorlar. Yani çok böyle keyif alıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar kendilerine ama o kadar zorlama ki. Yani kayaya gidiyor, ışın atıyor. Oldu buldu falan filan diyor ama ne Minecraft gibi bir evreni var.
Yani Minecraft'tan daha geride hatta
evet,
oyun.
Evet daha geride yani oyun. Baya bir geride. Böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Her gezegene iniyor. Tamam hani bir şeyler farklı, hayvanlar falan farklı da hep aynı şeyi yapıyor. Yani yaptığı şey değişmiyor.
Şimdi biz bunun hafta sonu incelemesini de yayınlayacağız arkadaşlar ama ben önceden hani bir kısa bir şekilde özet geçecek olursam.
Beğenmedim.
Ya bak ilk oynadığımda 3,5 saat başında kaldım. Nasıl vakit geçti hiç fark etmedim bile. Çünkü başları çok güzel. Hani yeni bir gezegene giriyorsun. Her şey yeni geliyor sana dolayısıyla. Ve sonra
Assassin's
dışarı çıkıyorsun.
Creed 1 gibi.
Galaksiden çıkıyorsun. Şey pardon galaksiden değil. Sistemden çıkıyorsun. Başka sisteme gidiyorsun. Başka yıldıza gidiyorsun falan filan. Ha, bakıyorsun ulan bu gezegenler tamam hepsi farklı da gezegenler aslında aynı ya diyorsun. Yani renkleri değişiyor. Abi, şeyler
nasıl
değişiyor.
Yapacaklar başka türlü?
Bir, her gezegende hayat var bir kere. Evet. O çok saçma. İşte ben biraz daha şey gibi bir şey beklerdim. Hani keşfetmeye itecek bir şey olması için Interstellar'daki gibi bir gezegen tamamen su. Evet. Bir gezegen tamamen
alakasız değil mi?
Bir gezegen tamamen dağlardan oluşsun. Ne bileyim bir gezegen gaz olsun falan. Ama bunda tüm gezegenler aynı. Üzerinde de hayat var. Canlılar biraz absürtün falan. Spordaki karakterler gibi değişmişler.
Şimdi zaten şey de garip. Hani spordaki karakterler gibi değişmişler. Hiçbir şekilde bir teknoloji üretebilecek halleri yok ama gezegenlere dikkat edersen teknoloji üstleri falan var. Binalar falan. Birileri gidip oraya bir şeyler inşa etmişler.
Yani şey üstün ırk falan var zaten de. Ya bilmiyorum ya oyun dediğin gibi ilk 3-4 saati çok keyifli ondan sonra bitiyor.
Evet. Yani belki de PSN Plus'la bedava vereceğiz diye böyle bir şey tanısalardı daha da zirveye taşırlardı olayı. Değil mi? Daha memnuniyeti uyandırdı.
Bağımsız bir oyun olarak kalması gerçekten de en iyisi olacaktı. Derken bir habere daha geçelim arkadaşlar. Nintendo'nun yapmış olduğu bir patent başvurusu bu haber. Daha doğrusu iki patent birden. Daha önce zaten Nintendo NX ile ilgili pek çok söylenti üzerinde durmuştuk. Yine haberlerini de yapmıştık. Bu seferki patent olayı arkadaşlar. Daha önce yine ikisi birde sizlere belirtmiştik. Yandan ekstra aparatlar takarak Nintendo NX'i kullanabileceğinizi ve aynı zamanda Nvidia'nın Tegra işlemcisini kullanacağını, televizyona bağlayıp oynayabileceğinizi, bu aparatların ayrılabileceğini söylemiştik. Yine bu aparatın yine daha önce 3DS için çıkmış olan ikinci bir dual stick vardı. Hı hı. Ona benzer bir şekilde yandan bağlanacağını gösteren bir patent arkadaşlar. Onun dışında asıl ilgi çekici olan ise şöyle bir Nintendo NX olduğunu düşün. Yan tarafında bir kamera var. Patent evet. Alınmış olan patentte. Bu kamera senin el hareketlerini şey yapıyor, izliyor, takip ediyor. Ve buradan yapmış olduğun hareketini el hareketiyle kontrol edebiliyorsun oyunu.
Ya şimdi göreceğiz. Ben çok bir şey demiyorum. Orada böyle bir sürü saçma sapan şey söylemeye başladılar. Yani günün sonunda bütün oyuncuların tek istediği bir şey var. Doğru düz bir analog ve tetik tuşu.
Yani hani bunun getireceği şeyler, oynanabilirliğe katılacağı pek çok şey var aslında ama
yok
hani yapılabilirliği yani, ve ne kadar başarılı olacağı tabii ki burada tartışılması
gerekiyor.
Ya
ben şunu gördüm abi sanal gerçeklikte özellikle. Eğer hissedemiyorsan tamam mı? Elinden kafandan ne yaptığının çok da fazla önemi yok.
Yani güzel bir şey, cool hani derler ya, hani çok havalı, çok şekil, karizmatik geliyor falan diye şey yapabilirsin ama ne kadar hani gerçekte teoride güzel görünüyor ama pratikte ne kadar çalışılabilir? Onu da tabii ki test etmek gerekiyor.
Zaten garipler geciktikçe şeye doğru gidiyorlar. Biz eğlencesindeyiz işi falan demeye başlayacaklar yakında yani. Çünkü güçlü diyorlardı. Şimdi güçlü de kalmadı zaten.
PlayStation 3 ile PlayStation 4 arası diye söylenti var.
Şimdi o oldu yani. Ne oldu? Geri geri gidiyorlar.
Tekrar olacak zaten içerisinde.
Evet.
Diğer söylentiler de işte Pokemon'la Mario oyunu geleceği. Bunlar zaten muhtemelen olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Legend of Zelda Breath of Wind, Wild pardon, Just Dance ve sonradan duyurmuş olan şey vardı. Dragon X isminde bir oyun vardı. Bunlar yine gelecek oyunlar arasında.
Bari Wii U almış olanlara daha önceden bir indirim yapsınlar ya. O garipler ne yapacak çok merak ediyorum. Bir konsol var, evde oyun yok.
Yok ya, öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama büyük dağıtımcıların yapmış olduğu bir açıklama vardı İngiltere'deki. Hani Wii U'dan daha başarılı bir açılış yapması gerek istiyorlarsa, öyle bir şey istiyorlarsa yaklaşık 150 ile 200 pound arası gibi bir fiyatı olması lazım.
Ucuz diyorlar. Olması lazım diyorlar ve Wii'de yaptıkları başarıyı yakalasınlar var. Wii'de aslında bakarsanız satış rekorlarını ne zaman kırdı, fiyatı düşünce kırdı biliyorsun. Çok komik bir fiyatı satılıyordu.
Evet, DS de ilk başta çıktığında başarılı değildi mesela. Onun sonra oyunlarla desteklemeleri ve fiyatını
kırdılar hemen
düşünmeleri
yani.
Falan evet. Çok büyük etki etmişti.
Arkadaşlar, birkaç tane de hack haberim olacak bu programda. Bunlardan bir tanesi çok ciddi. 1 milyar monitör saldırıya açıkmış. Ve bu monitörlere hack saldırısı, öyle dışarıdan yongasına bilmem ne kablosuyla erişip falan yapılmıyormuş. Bir video izliyorsun. Videodaki bazı pikselleri yakıp söndürüyorlar. Özel bir video bu. Ve kontrolcüye erişebiliyorlarmış.
Oha, çılgın bir şey.
Evet, ondan sonra senin ne yaptığını takip edip ya da ekranda manipülatif, yani senin aslında diyelim ki sen şey okuyorsun, bir araştırma yapıyorsun. Oradaki şeyleri değiştiriyor, bilgileri, monitörün değiştiriyor ama.
Bunu şeyde görsen, tamam mı? Yani yeni çıkmış bir filmde, science fiction'da görsen.
Hadi lan, hadi lan dersi yani. Ve 1 milyar monitörün yazılımı bundan etkilenebiliyormuş arkadaşlar. Hackerlar herhangi bir bilgi vermemişler. Demek ki kullanıyorlar bunu. Yani ekmeğimizden olmayalım tarzında. Çok değişik bir olay yani. Reklam bile görebilirsin. Tıklayamazsın ama gösterir adam sana yani istediği şeyi. Çok enteresan bir olay bu.
Gerçekten
fantastik yani. Dünyada çarpıtılabilirlik olayı artık has safhaya varacak hackerlar nedeniyle. Bu gerçekten tehlikeli konulardan bir tanesi. Bir diğer hack haberim de arkadaşlar, son 20 yılda üretilen Volkswagen araçların çoğu, en son çıkan Golf hariç, en yeni Golf hariç arkadaşlar, son 20 yıldaki Volkswagen'lerin hepsi deyip, çoğu demeyeyim, hepsi çok kolay bir şekilde hacklenip kapılar açılabiliyormuş. Anahtarı hackleyebiliyorlarmış. Bunu da 40 dolarlık bir aparatla yapıyorlarmış. Arduino ile falan geliştirdikleri bir havadan işte frekans okuyucu bir alet. Siz anahtarla kapıyı okey verdiğiniz anda anahtarın key'ini alıyormuş oradan bir parçayı. Daha sonrasında Volkswagen'in bütün araçlarda kullandığı bir algoritma ile birleştiriyormuş. Kapı kilidinin bir versiyonunu oluşturuyorlarmış.
İlginçmiş ya.
Yani bu dışarıdan hacklerken kapıyı açmaya ki aslında. Bir diğer hack var. Küçük camı kırıyorsun, açıyorsun ama onda arabayı çalıştıramıyorsun. Immobilizer olduğu için. Bunu da işte arabayı da çalıştırabiliyorsun. Dediğim olay birazcık agresifti. Gerçekten çok enteresan. Volkswagen bunu kabul etmiş ama yeni Golf'lerde, bu arada Golf reklamı mıdır nedir bu da, yeni bir anahtar biraz sistemine geçmişler ve o bundan etkilenmiyormuş.
Birileri sanki Volkswagen'i acayip şekilde bilenmiş ya.
Yani
sürekli onların üzerine yani batacak adamlar. Güzel de araba yapıyorlar hadi. Şey yapmasalar üzülmeyeceğim ama.
Evet, ama Wired'de yer alan bir haber ve Birmingham Üniversitesi araştırmacıları ve Alman firması Kasper Oswald, yani Almanlar yaptığı için bir şey diyemem, Amerikan olsalardı.
Hatırlıyorsun ki bunların emisyon skandalı evet, falan filan bayağı büyük şeyleri.
Bunlar da dolandırıcıymış abi.
Yani tamam, 18 milyar dolar mı ne ceza kesmişler adamlara. Evet. 500 bin arabayı falan geri çağırmışlar falan. Yani Volkswagen son 2 yılda bayağı bir şey oldu.
Bir hack haberi daha vereyim. Aradan çıksın bu da. Bir diğer hack haberim de, evlerde biliyorsunuz akıllı kilitler yavaş yavaş moda olmaya başladı. Telefonunuzu yaklaştırıyorsunuz, şak açıyor. Ya da diyelim ki benim evimden bir şey alman lazım. Ben o sırada evde değilim. Senin için bir kere yine sana bir kod üretiyorum abi. Kapıya gittiğinde o koddan kapıyı bir kere açabiliyorsun. Kapattığın an tamam.
O zaman şey tarihe karışıyor ya. Ya gelsene eve ya, ben anahtarı unutmuşum, kapıda kaldım.
O filan bitiyor abi. Tamamen bu olayı çözmüş durumdalar. Ama gönlün o ki bu kapıların %75'i de hacklenip kolay bir şekilde açılabiliyormuş.
Watch Dogs ya direkt.
Yani yine sniffer yöntemiyle bu low profile bluetooth frekansını kullanan cihazlarda bir açık varmış. Adam yine uzaktan şey açıyor, okuyucu açıyor. Sen kapını açtığın anda oradaki veriyi alıyor ve bir daha kapını açabiliyor. Geri kalan %25 demek ki buna karşı bazı kriptolojici yöntemleri kullanıyor ki şifreli bir şekilde açamıyorsun. Ama akıllı kapı alırken de bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bir gün gece uyurken şıkır şıkır kapının açıldığını duyabilirsiniz. Bu da tehlikeli konulardan bir tanesi. Alarm her zaman taktıracaksın. Onu da akıllı alarm taktırmayacaksın. Eksklusif. Kontaktörle.
5 lira bir tane şey var.
Aynen. O bitecek yani. Akıllı makıllı olmayacak çünkü alarmın akıllısı da gönlün o ki bayağı bir zararlı olabilir.
Yalnız Watch Dogs'ta falan biz şey diyorduk zamanında, dalga geçiyorduk. Bunlar abartı ya, nasıl bu kadar şey ekliyorsun falan filan, da ona doğru gidiyoruz
ya,
sanki.
Ona doğru gidiyor gerçekten.
Evet arkadaşlar, The Witcher 3'ün Game of the Year versiyonu duyurulmuştu daha önceki dönemde. Ve şimdi ne zaman çıkacağını ve ne kadar fiyatla sunulacağını açıkladılar arkadaşlar. Ve yeni bir tanıtım videosu da geldi aynı zamanda. Biliyorsunuz ki Game of the Year Edition'lar, yani bir oyun çok fazla sükse yaptıysa sonrasında çıkmış olan tüm DLC paketlerini, işte ek içeriklerini birlikte tek bir paket olarak ayrı bir kutuyla sizlere sundukları bir sürüm Game of the Year Edition. Ve bunu da Witcher 3 için gelen sürümde $50 bir fiyatı var arkadaşlar ve daha önce çıkmış olan Hearts of Stone ve Blood and Wine gibi DLC'leri de içerisinde içerecek. Ve 30 Ağustos'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa çıkmış olacak.
Witcher gerçekten çok kaliteli bir oyun. İngilizcesi yetmediği için oynayamayanlar nedeniyle de hep söylüyoruz. Hani forumlarımızda bir grup Türkçe'ye çevirdi bunu tamamen. Hı hı. Oradaki Türkçe paketini indirip oynamanızı öneriyorum sizlere. Vakti geniş olan insanlar için çok keyifli bir evreni var. Hikayesi de güzel.
Kesinlikle yani şu ana kadar çıkmış olan en kaliteli oyunlardan bir tanesi diyebiliriz.
Evet, hem grafikleriyle hem oynanışıyla gerçekten güzel bir oyun.
Dünyası vesaire, evet. Hepsi güzel. Diğer haberimizde arkadaşlar, Battlefield 1'in yeni bir videosu yayınlandı. Daha önce silahlarını tanıtan bir videoydu. Bu seferki yeni video ise araçları tanıtıyor. Kullanabileceğimiz tüm o yeni araçları, işte biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nda tanklar ilk defa savaş meydanlarına çıkmışlardı. İşte bunların hikayesi, oyundaki etkileri, kullanılabilir, nasıl kullanıldıkları gibi detayları barındırıyor bu video. Onun dışında bir de ilginç bir detay daha var ki...
Bu detay efsane ya, daha iyi olamaz.
Bu haber biraz hani eleştirilmesi gerekiyor açıkçası. Battlefield 1'in duyurulmuş olan Collector's Edition'ı $130 olacak ve içerisinde oyun yok.
Yani bu birazcık hype oluştuktan sonra firmaların gözünü ne kadar karartabileceğini gösteriyor açıkçası.
Şimdi içeriğe bakıyoruz. İçerik güzel, tamam. Belki $130 ediyordur, okey. Ama sen bunu Collector's Edition olarak lanse etmemelisin bence. Evet, Collector's Edition'ın konsepti
figür farklı. Figür seti de bilmem ne de. Collector's Edition ismini lekeleme yani böyle. Bu ya, nedir
kesinlikle.
Ya?
Bu biraz da şeye benziyor. Yani Sony'nin No Man's Sky'ı alıp da indie oyun bu diye falan şey yapmasına. Yani bu markayı kullanmayın, yani bu ismi kullanmayın, pazarlama yapacağız diye. Buna aksiyon figürü de, Battlefield'in aksiyon figürü olarak sunun. Yani mutlaka Collector's Edition olarak duyurulduğunda çok çok daha fazla satacaktır. Ama içerisinde oyun yok yani. Bu durumda şeyde insanlar da biraz yanlış yönlendirmiş gibi bir şey oluyorlar. Eğer oyunu versiyonu istiyorsanız arkadaşlar $190. Eğer Deluxe Edition versiyonunu istiyorsanız da, Deluxe Edition'ın oyun versiyonunu istiyorsunuz, $220.
Fiyata bakar mısın ya? Fiyatlar... Konsol oluyorsun sanki ya. Oyun konsolu satıyor adam sanki. Sadece bir tane oyundan bahsediyoruz.
Yani şimdi adamlar oyun satıyor, biz bununla beraber malzeme ne kadar satabilirsek kârdır.
Doğru. Gibi bir... İnanılmaz bir hype oluştu. Ya şimdi çok pahalı gerçekten. Dolar da arttı. Artık oyun el yakıyor, cep yakıyor.
$200 desen, $180 desen işte 550-600 lira falan.
Ne o, Battlefield aldım bir de oyun oynuyorum yani. O da şey değil, 50'de bir tane figür.
Bir de bunun sonra Deluxe basmış, işte bilmem ne premiummuş, premiummuş vesaire bir şeyleri çıkarsa.
Ayva yedin zaten, haritaları da satın alacaksın.
Çılgın gibi paralar ödemeniz gerekiyor. Ben Battlefield 1'i merak ediyorum gerçekten. Herkes merak ediyor tabii,
evet,
de.
Evet öyle.
Gamescom'da bakalım, denedikten sonra sizlere sıcak sıcak deneyimleri aktarmaya çalışacağım.
Detayları aktaracağız. Arkadaşlar, internet reklamları birçoğunuzun canını sıkıyor biliyorum ya. Yani ben de çok huzur alarak gezdiğimi söyleyemem birçok sitede. En çok huzur bulduğum site Donanım Haber yani reklam konusunda. Şimdi internet yayıncılarının şöyle bir sıkıntısı var. İnternet yayıncıları reklamlardan para kazanıyor. Yani bannerlara bir şekilde görüyorsunuz, tıklıyorsunuz. Biz de bunlardan gelir elde ediyoruz. Bunun haricinde bir gelir kaynağımız yok yani. Gerçekten büyük bir sıkıntı bizim için de. Adblock kullanıcıları ise son günlerde çoğalarak birçok site için tehlike haline geldiler. Çünkü Adam reklam gösterdiğini zannediyor. Milyonlarca kişi giriyor sitesine ama bakıyor ki reklam gösterim oranları o kadar yüksek değil. Çünkü herkes reklamları engellediği için para kazanamıyor bu işten. Yani yayını kullanıyorlar ama yayına bedava, yani bedava yayını kullanıyorlar. Onu bile engelleyerek adamın para kazanmasını engelliyorlar. Böyle olunca bazı sitelerin biz AdBlock'u engellediğini gördük. Yani AdBlock kullanıcısıysan bugün Sözcü gibi büyük bir gazete bile şey yapabiliyor, gelme diyor yani.
Evet, yurt dışında da bayağı aktif olarak kullanılıyor.
Evet, yurt dışında Forbes falan da başladı engellemeye. AdBlock kullanıyorsan okuma benim haberimi diyor adam yani.
Yani bana bir faydan yok diyor çünkü. Evet. Yani ben sana bedava hizmet sunuyorum ama senin de sonuçta karşılığında...
Bunu görmen lazım evet. diyor. Yani bedava hizmet ama belli bir yere
ya
kadar.
Ya da bazıları
bedava.
Subscription modeli
evet. şey yapıyorlar. Diyor ki eğer reklam hiç görmek istemiyorsan tamam ben de sana hak veriyorum. Ver bir $50 diyor ayılda. Onu da veren yok. Yani reklamları görme diyor. Facebook da bu şirketler arasına katıldı ve Facebook'ta AdBlock'u engelleyeceğini duyurdu arkadaşlar. Bundan sonra AdBlock eklentisini kullanan insanlar Facebook'ta reklam görecekler. Bir şekilde algoritmayı karıştırarak AdBlock'un bunu anlamasını ve engellemesini engelleyeceklermiş. Ha, Facebook ben engelleyeceğim diyorsun yapar bir şekilde yani.
Yapmışlar zaten aktif evet. olarak şeyde.
Şimdi yavaş yavaş blok blok hayata geçireceklermiş.
Yalnız tabii ne ki... olmuş biliyor musun? Yeni bir açıklama geldi bundan. AdBlock Plus 2 gün sonra şeye geçmiş.
Yeni
versiyona geçmiş ve yine göstermiyormuş reklamları.
Zaten mesela YouTube'da da dediler ki biz AdBlock'u engelleyeceğiz, şey yapamayacak dediler. Bizim algoritmamız da anlayamayacak videonun başına gelen videoları. Onu da anlıyor yani. Kapattığın zaman hiçbir şeyi görmüyorsun.
Orada herhalde öyle sürekli bir savaş olacak. Sürekli güncellemeler.
Yani bunun en sonu şeye gidecek işte. Net söyleyeyim. Davalarla AdBlock'u geliştirenlere falan bir Amerikan adaleti gelecek. Tamam mı? Demokrasiyi getirecektir ona. Ondan sonra belini doğrultamayacak o adamlar da. Hayat böyle devam edecek. Çünkü AdBlock'larda da şöyle bir durum var. Para verirsen eğer onlara reklamlarını açıyorlar biliyorsun. Onlarla anlaşma yapabiliyorsun. Böyle değişik bir durumları var. Bir diğer haberim de Google Chrome'la ilgili. Google Chrome Flash'ı artık tamamen terk edecekmiş yeni sürümüyle beraber ve HTML 5'e odaklanacakmış. Çok daha hızlı, pile odaklı bir sürüm geleceği konusunda. Herkes hemfikir. Bakalım nasıl olacak? Flash herkes terk ediyor. En büyük ayvayı işte biz olacağız herhalde. Bizim video player'ın HTML 5 versiyonu biraz sıkıntılı. Flash'ı evet. da sıkıntılı ama HTML 5 daha sıkıntılıydı. Şimdi o tarafta nasıl bir takla atacağız bilmiyorum yani.
Baya baya herkesi zorlayacak yani sonuçta. HTML evet. 5'e geçiyoruz dediği zaman
ya
Google.
Ya zorlayacak dediğin Amerikan şirketlerinde çatır çatır çalışıyor HTML 5 player. Bizim gibi garibanlarda yani o video player'ı kodlayacak programcının çok pahalı olduğu ülkelerde böyle sıkıntılar var. Allah sonumuzu hayır etsin. Biz de bir şeyler yapacağız inşallah. Ne diyorsun?
Flash ta 2010'larda falan Steve Jobs demişti ya Flash öldü falan.
Adamlar harbiden öldürdü oradan yani.
Flash'ın sonu geldi yani.
2007'de dedi adam ya.
Daha önce de şeyde Firefox da zaten HTML 5'e geçiyoruz falan diye bir açıklama yapmıştı galiba. Yani bu olacağı varsa artık kaçınılmaz bir son demek yani.
Evet, bizim de hazırlanmamız lazım. Bakalım hayırlısı. 50 tane programcı var içeride. İnşallah bir şeyler yaparlar. Buradan Günoksa'ya sesleniyorum. Videolar bizim için önemli. Allah rızası için şu player'ı bir adam edin.
Bir tane Kickstarter açalım ya.
Ben Kickstarter donanı haber editörleri olarak bölüm sonu canavar ekibiyle beraber Günoksa'ya sesleniyor. Sesimizi duyurun.
Yeni player.
Hayır, yeni player.
Şöyle şöyle özellikler olacak falan. Altına döşeyelim. Eğer daha fazla para gelirse işte yeni özellikler. 360 derece video falan ekleyeceğiz.
Bir de Apple vari böyle yandan çekeceksin. Biz yıllardır işte video sunuyoruz ve insanların artık bunu... Reklamsız diyeceksin, reklam da gözükecek başında sana. Hani bir de orada birazcık atacaksın ki pazarlama olsun diye.
O Kickstarter videosuna da reklam alacaksın.
Tam donanı haberi söylüyor.
Evet arkadaşlar, Titanfall 2'den yeni bir single player video geldi 5 dakika uzunluğunda. Daha önce Titanfall'un single player'ı, senaryo modunun nasıl olacağını merak ediyorduk. Çünkü biliyorsunuz ki ilk Titanfall'da senaryo modu bulunmamaktaydı ve bayağı eleştirilmişti. Şimdiki yeni oyunda... Bizlere tek kişilik hikaye de sunulacak ve videoya baktığımızda oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Bayağı sıkı fıkı olacağımız bir mekimiz bulunacak. Biliyorsunuz ki Titanfall'da
tam kanki modunda değil mi?
Dev meklere binerek onunla beraber savaşıyorsunuz ve burada biraz daha böyle şey gibi nasıl diyeyim Last of Us'taki gibi böyle bir aramızda bir bağ
duygusal
olacak.
Duygusal bağ var ama öyle bir şey yani mekanik canavarla.
Sürekli onunla beraber mekimizle robotumuzla birlikte iletişim içerisinde evet. olacağız. Biraz post apokaliptik bir dünyada geçiyor. İşte daha çok tabii ki Titanfall'un oynanışına uygun bir dünya yaratmışlar bize için. Sürekli etraflarda koşup zıplayıp çift zıplamayla beraber atlayacağımız platformlar bulunuyor. Ve yıkılmış bir dünya var. İşte oradan şelaleler akılıyor. Yok edilmiş bir medeniyet var. Ve yine karşımıza çıkan meklerle ve düşmanlarla savaşacağımızı görüyoruz. Ve orada işte onlara çeşitli hareketler yaptığımızı, çeşitli kombolar çıkabildiğimizi, diyelim ki kayıp sonra adamın arkasına geçip oradan kafasına vurup oradan sonra mekinize atlayıp binip diğer meklerle savaştığımızı vesaire görüyoruz. Hızlı bir oynanışı var. Senaryo kısmı oynanış olarak güzel gibi görünüyor. Ama bakalım hikaye olarak bizlere nasıl derinlikte bir hikaye sunacaklar.
Önemli
bunu da
o.
Merak ediyoruz.
Grafikleri benim çok hoşuma gitti.
Güzel ya grafikleri.
Geliştirmişler. Zaten oyun kötü grafiklere sahip değildi ama daha da bir gelişmiş. Daha hoş görünüyor şu anda.
Evet, multiplayer kısmında işte benim bir sinir eden şey hani arada botların falan da bulunuyor olmasıydı. Şimdi yeni multiplayer'e de bakalım. O da eğlenceli olursa Titanfall. Hani geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştık ya. 2-3 milyon satmasını bekliyorlar falan diye. Bakalım satışlarında etkiler diye düşünüyorum.
İnşallah. Fiyatında şöyle bir iyilik yapsalar. Bir önceki oyunu pahalıya sattık. Bunu size için ucuz açacağız.
Hakikaten evet. Multiplayer oyunu sadece multiplayer. Hadi Battlefield tamam da Titanfall yani hak etmiyordu gerçekten de.
Sıkıntılıydı.
Sonradan Evolve da hak etmiyor demiştik. Evolve free to play yaptılar.
Evolve patladı zaten ya. Alanda patladı resmen.
Sonra free to play yaptı. Oyuncu sayısında patlama yaşadılar bu sefer.
Ya orada şöyle bir şey yapabilirlerdi. Ona haksızlık yapıyorlar. Adam para vermiş. Bari geri iade etme şansı tanı.
Ya işte bu oyuncuları sinir ettin de sana nefret duymalarını sağladığınla kalıyorsun.
Evet
ya,
biraz şey öyle oldu.
Bir daha ondan sonra sen bir oyun geliştirdiğin zaman herkes diyecek yani. Sen Evolve'u geliştirmiştin.
Hayırdır
Evolve'u ne oldu? Evolve'u almıştık. Hayatta bir daha almam senden oyun falan diyecekler.
Yok demiyorlar be. Koşa koşa gidip yine alıyorlar. Bizde de öyle bir şey var yani.
Bir diğer haberimiz de arkadaşlar Quantum Break ile ilgili. Biliyorsunuz ki oyun daha önce Xbox One ve Windows 10 için özel olarak çıkmıştı. Şimdi ise Steam'e geleceği duyuruldu arkadaşlar. Daha önce 5 Nisan'da çıktı çıkış yaptı.
Microsoft da ne yapıyor belli değil ya valla.
Gerçekten de çok bayağı bir şey değişiyor sürekli yani. Microsoft'un şeylerinde. Oyun arkadaşlar ne kadar aynı fiyatla gelecek. Gerçi şu anda fiyatı Steam sayfasında açıklanmamış durumda. Ama hani Steam'e geliyor olması Eylül ayında gelecek.
Evet, bir sonraki aşamada da PlayStation ve Wii U sürümlerini görmeyi bekliyoruz biz açıkçası.
Yani Microsoft da evet oyunlarında falan bayağı bir şey sürekli değiştiğini görüyorsunuz.
Oyun orada satmayınca zaten leş bir oyundu da.
Bir diğer şey de mesela Forza Horizon için de yine bir video yayınladılar PC için mesela. Biliyorsunuz ki Forza Horizon 3 aynı zamanda yine PC'ye geliyor. Diğer yeni Microsoft oyunları gibi. 4K çözünürlüklü bir video yayınladılar yeni. Ve yeni özelliklerinden bir tanesi de hani co-op olarak oynamak vesaire çok güzel. Ama o da mesela şimdi kullanıcıdan sorduğu şey acaba biz bunu şeyde Steam'e gelecek mi?
Ha, evet Steam'i şimdi istiyorlar.
Bunu mesela bunu
gelmeyeceğini duyurdular
muhtemelen
ama biliyorsun.
Forza Horizon 3'ü de Windows 10 için özel
sadece,
yapacaklar
sadece
ama.
Sadece Windows 10'a özel.
Bir sene sonra belki o da değişebilir yani.
Göreceğiz bakacağız ama şunu söyleyeyim. Forza Horizon serisinin PC'ye gelmesi çok çok çok önemliydi. Çünkü otomobil yarışı konusunda son dönemde bir kısırlık var. Evet bazı oyunlar çıktılar ama arcade'le simülasyonu açık dünyaya bu kadar iyi harmanlayabilen tek oyun serisi de bence Horizon serisi. Zaten geçenlerde de yine bir yayında bir arkadaşımız yazmıştı. PlayStation'dan Xbox'a geçtim, araba yarışına doydum diye. Yani çok güçlü bir title. PC'ye geliyor olması PC kullanıcının inanılmaz büyük şansına.
Kesinlikle yani, zaten yorumları görüyoruz ya ben... Hani Xbox'u düşünüyordum ama PC'ye geliyorsa tamam
evet,
ya.
Evet aynen. Yani bu oyunu PC'de oynayabildikten sonra arkadaşlar inanın Need for Speed falan beklemeye gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü arabaysa arabaya doyuyorsun, modifikasyonsa modifikasyona doyuyorsun. Her şeyin has safhada yaşandığı bir oyun.
Yani 4 kişilik co-op geliyor aynı zamanda ilk
şekilde. Müthiş abi.
Xbox oyuncularıyla birlikte de oynayabileceksin
evet.
Aynı zamanda.
Ve Xbox'ta da oynayabileceksin aynı oyunu.
Evet.
O güzel yani. PC alman ya da Xbox alman fark etmiyor. İstediğin yerde oynayacaksın. Çalışma odanda bilgisayarında oynadıktan sonra kapat git Xbox'ı oturma odanda aç orada devam et. Hiç stream'e falan da gerek yok. Zaten direkt oyun natif çalışacak içinde yani. O çok güzel bir olay gerçekten.
Evet.
Araba demişken Tesla'dan bahsedelim. Tesla'nın otopilotu biliyorsunuz oldukça çok konuşuluyor. Neden? Bırakıyorsunuz direksiyonu. GPS üstünden belirlediğin konuma kendi kendine gidiyor araç. Ölüme sebep olmuştu. Ölümlü bir kazaya. Şimdi ise hayat kurtarmış, onun haberi yapıldı. Çok konuşuluyor yani bu aracın yapabildikleri. Çünkü dünyada bunun emsali yok şu anda. Satışta olup da bu yeteneklere sahip olan. 37 yaşındaki avukat Yasuo Nelly bir akciğer embolisi geçiriyormuş o sırada. Kendisindeki o negatif değişikliği anlayınca direkt beni hastaneye götür diye işaretlemiş ve direksiyonun ellerini çekmiş o durumdayken hastaneye kadar gidebilmiş. 31 kilometre boyunca araç hiçbir müdahaleye gerek kalmadan hastaneye kadar kendisini götürmüş. Mesela bu da otonom araçların yapay zekanın yine nerelerde kullanılabileceği ile ilgili. Bir tanesine tanı koyuyordu, bir tanesini de hastaneye götürüyor. Yani görebiliyorsun değil mi o birleşmeyi, kesişmeyi?
Evet.
Bir tanesinde akıllı bir sedye gelip adamı alsa olay bitiyor zaten.
Veya direkt arabanın içerisinde yaptığını düşünsene.
Hani direkt değil mi orada tedavi yaptığını. Ya da ilk testleri arabanın size yaptığını.
O klasik şey sahnesi vardır ya, kadın arabada doğum yapar.
Aynen.
Orada
aynen.
Direkt arkadan cız cız şeyler çıkarıyor falan.
Arabadaki doğuma özel. Bir de kit alırsın. Doğum kiti, kalp masajı kiti falan diye arabanın üstüne. Hani onlar aksesuarlar hep paralı satıyorlar ya ekstra olarak. Solo verimse enteresan bir haber. Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılıyormuş. Kickstarter projesi açmışlar 500 bin dolarlık. Başarısız olmuşlar. İkinci kere açmışlar. Bu sefer 100 bin dolarda kalmışlar. Ama bir yatırımcı 1.2 milyon dolar yatırım yapmış. Ve bu adamlar uzaya bir uydu fırlatacaklar. Siz de bu uydudaki canlı görüntüleri kaskınızı takıp sanki uzaydaymışsınız gibi görebileceksiniz. Nasıl bir şey?
Fantazi. Şimdi bunun tek bir olayı, bence tek avantajı, gerçek zamanlı olarak uzayı izliyor biliyor olmak yani, evet. Olur. Herhalde. Çünkü onun yerine mesela ben şu anda yine kaskımı takıp zaten uzay oyunlarında, uzay uygulamalarında veya takıp direkt olarak tüm yıldızları falan görebiliyorum.
4K çekecek bir de şimdi 4K sensörlerle.
4K ile birlikte. Yani şey diye sormuşlar mesela adamlara. Demişler ki hani bu kadar kişi kullanıcınız olduğu zaman nasıl hepsi aynı anda istediği kamerayı kontrol edecek falan diye. Evet. Bunlar 360 derece zaten orada 4 tane ayrı GoPro ile kaydediyorlarmış. 4K olarak tek bir görüntü, 360 derecelik görüntü olarak kaydediyorlar.
Yani kimin nereye baksa çok önemli değil.
Sonucunda istediği noktaya zaten bakabiliyor real time olarak. Güzel bir şey. Uzay istasyonuna yerleştirilecekmiş direkt oraya gittikten sonra. NASA ile beraber şey yapmışlar. Çalışmışlar falan. Ücreti de hani değişebilirmiş. Yani 3 dolar da olabilirmiş, 10 dolar da olabilirmiş.
O zaman torrente girip işte VR Space 4K diye aratacaksın.
Belli bir
kilit kelimeler bunlar.
Aylık üyeliği falan olacak. Onunla beraber sürekli görebiliyor olacaksın. Evet. İlginç ya.
Evet, uzay meraklıları için gerçekten aslında bulunmaz bir nimet de olabilir. 4K'dan bahsediyoruz burada. İnanılmaz net görüntüler olacak. UFO meraklıları eminim iyi olacak insanlar olacaktır. Geçen taşı, yansıyan uyduyu falan işte uzaylıların gerçek yüzü falan diye oradan lanse ederler artık.
Şeyler falan aslında çok güzel ya. Mesela o uzay istasyonlarını real time olarak izleyebiliyorsun zaten. NASA'nınkini vesaire. Evet. Sürekli dünyanın üzerinde dolaşıyorlar. İşte sen Türkiye'nin üzerindeyken görüyorsun falan böyle. İşte fırtınalar geliyor oradan. Sürekli bir şeyler çakıyor. Güneş batıyor oradan. Veya karanlık olduğunda tüm şehirlerin aydınlanmış olduğunu görüyorsun
ya,
falan.
Ya şey dedin ya. O çok hoş. Şu Türkiye'nin üstünden geçerken Türkiye'yi görüyorsun falan filan diye. Bir tane karikatür var ya. Adamlar film senaryosu yazıyorlar. Diyor ki şeyi de ekle. Türklerden bir şey de ekle, İstanbul'u falan filan diyor. Abi ne alakası var bunun diyor. Yok diyor, İstanbul'un ismi falan geçince çok seviniyor onlar diyor. Tamam.
Evet, onda orada
öyle seviyorsun. Bir şey oldu. Bize de öyle bir olay. Valla Türkiye dedi falan diye James Bond'un filminde. Adam terörist ülke demiş. Teröristler ülkede aşık atıyor. Türkiye'nin ismi geçti ya, tamam yetti, filme gidiyorsun yani.
Keyif şimdi alıyorsun. Buradan da hani Türkiye'yi görebiliyoruz mu deyip de gidip bakarsanız muhtemelen Atlantik Okyanusu'nun üstünde falan olduğunu göreceksiniz ya. Kolay kolay orada bulamıyorsunuz zaten.
Değil mi? Göremiyorsun da bir şey zaten bulutlardan. Neyse ama enteresan bir proje. Böyle bir deneyim diye şey bileceksiniz. Aldığınız VR kaskla. Yani o 1000 dolarlık şey boşa durmayacak evinizde.
bir yeni videoda arkadaşlar NBA 2K17'den geldi.
Her zamanki gibi yine. Çok iyi.
Daha önce pek fazla oynanış videosu yayınlamamışlardı arkadaşlar ve bu sefer oyunun biraz daha ayrıntılarını görme imkanı bulduk aynı zamanda. NBA 2K17'de yenilik olarak MyGM ve MyLeague game modlarının, oyun modlarının tekrardan geri getirildiğini görüyoruz. Bu oyun modlarıyla birlikte takımınızı her yönüyle birlikte kontrol ediyorsunuz. Ve nasıl maçlara çıkacağını, nasıl kişiselleştirmeler yapacağınızı siz karar veriyorsunuz. Daha önce bulunuyordu. Bir ara kaldırıldı ve tekrar eklendi bu yeni oyunla beraber. Oyunun kapağında ise Paul George bulunacak arkadaşlar. Ama eğer Legend Edition versiyonunu alacaksanız oyunun kapağında ise Kobe Bryant bulunmakta. Ve oyun 20 Eylül'de çıkacak. Hani 2K serisinin NBA serisinin daha doğrusu 2K versiyonu bayağı iyi gidiyor bence. Hatta şey diye de düşünüyorum ben. Bunlar bir futbol oyunlarına da el atsalar.
Şimdi futbol çok farklı bir konu. Herkes bunlardan futbol yapmasını istiyor ama bir tanesi lisans konusu mesela. Şimdi bunlar NBA lisanslarını almışlar. Tamam, bütün takımlar, bütün oradaki basketbolcular falan lisanslı bir şekilde oyuna aktarılmış ama yani futbol dediğin zaman görüyorsun PES'in halini. Futbolu değil, bambaşka profesyonellik gerektiren bir olay. O yüzden girmiyor olabilirler. Yoksa eminim ki o basketbolcuları bu gerçeklikle oraya aktaran kişiler futbolda neler yapabilirler yani.
Zaten hani şey diyoruz ya, geçtiğimiz haftalarda hep haberleri çıkıyor işte FIFA bir şey alıyor, evet. PES bir şey alıyor. Hepsi parça parça haline aynen. geldi ve onları da sürekli kapışmaya çalışıyorlar. Gerçekten de hani o lisans konusunda bayağı sıkıntı. Ama bence yapsınlar. Street Hops tarzında bir şey yapsalar da olur ya.
Aslında olabilir.
Sokak futbolu evet. gibi bir şey. Yani standart oyuncularla oynayacaksın.
Keyifli olacağını
mahalle eminim. Maçları yapacaksın.
Şimdi ben 2K'dan şunu beklerim yaptıklarında. Özellikle form animasyonu üstüne çok odaklanmalarını. Basketbolda çünkü çok iyi geliyor.
Onu güzel yaparlar zaten evet. ya muhtemelen.
Güzel olur gerçekten.
Gerçi belki biraz kasıyordur o. Futbolda daha fazla kişi var ya sahada.
Tabii inanılmaz ama bu adamlar şey bench dedikleri o yedek kulübesindekileri de inanılmaz modelliyorlar. Yani bunlar uç noktada artık
zaten
ya.
Zaten NBA oyunlarında çok çok önceden gelmişti 3D seyirci olayı evet. Falan baya. Ve baya tepkileri falan filan güzel oluyor onları izlemesi de. Ama illa lisanslı şey profesyonel futbol yapmalarına gerek yok bence ya. Hani mesela zamanında Goal 3 bile bizim çok keyifli oynadığımız
evet,
bir oyundu. Farklı bir konsepti taşıyabilirler yani.
Yapabilirler.
Benim son kısa haberim de arkadaşlar Resident Evil'dan. Biliyorsunuz ki daha ne zaman başlamıştı? 2005'lerde falan yeni bir film versiyonu başlamıştı Resident Evil'ın. İlk filmini ben oldukça beğeniyordum. Villa Yavovich'in oynadığı ilk Resident Evil filmi. Şimdi ise son bölümün trailer'ı yayınlandı arkadaşlar. Final Chapter ismindeki son bölüm. Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra hatırlarsanız 5. film Retribution 2012 yılında çıkmıştı. Ve hani Resident Evil hani ilk filmden sonra bayağı bir şey olmuştu artık. Cırkı çıkmıştı yani.
Evet.
Aynı oyunda olduğu gibi onu da bayağı bir şey yapmışlardı.
Yalnız Resident Evil'ın şöyle bir şeyi var abi. Zombi var ya içinde. Yine gidiyor. İzliyorsun ya gidiyor yani.
Aksiyon keyifle. Var, zombi evet. Var. Şey zombi onu diyorum. Zombi var, Mila Jovovich var.
Canavar evet. Yani kötü bir film değil aslında film olarak baktığımda ki. Yorumlara baktığımda filmi bekleyen çok meraklı bir kitle var. Film çok sevildi.
Yani alt tarafı biraz boş kalıyor ama sadece işte gidip böyle çerezlik film dediğiniz konsepte giriyor biraz daha. Bu Retribution filminden sonraki olayları konu alacak 6. film. Final Chapter isminden de anlaşılacağı üzere son kısmı olması planlanıyor. Ama tabii uzatabilirler yani Resident Evil olunca tabii sonu olmuyor. Devamı geliyor. Resident Evil 7 de zaten hani gelecek, boy gösterecek tekrardan oyunlarda. Şubat 2017'de de filmin vizyona girmesi bekleniyor.
Evet yani ben film için şunu da değerlendirme yapabilirim. Son dönemde çıkan oyunlardan daha başarılı film aslında. Hani filmin de hakkını yememek lazım bu kadar. Resident Evil serisinin oyun tarafı da çünkü.
Ben şeyden sonra bıraktım ya dediğim gibi. İkinci filmden, üçüncü filmden sonra Nemesis bine gelmişti. Ondan sonra bir daha bu kadar aksiyon benim için yeterli. Yani
kaç tane izleyeceğiz zaten değil mi? Evet ikisi benim daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.